Ayrım 22, sayfa 285, 27. Laszlo, parlak camlı ve yumuşak hatlı güzel bir modern yapı bekliyordu ama laboratuvar daha çok dünyanın en büyük beton kutusunu andırıyordu. Üç katlı binanın dört yanındaki iki dikey pencere bandı dışında kübün yüzeyi tümüyle duvarla kaplıydı. Ve sık ağaçların arasından geçerlerken binanın çevresinde konuşlanmış nöbetçiler olduğunu görmüştü. Darian minibüsü iki arazi aracının arasına park edip motoru kapattı. Garip şekilde mesafeli bir ses tonuyla "Hazır mısın?" diye sordu. Laszlo birden hata yapıp yapmadığını düşündü. Doğu sahilindeki laboratuvarlar bir yana, Oregon yerleşkesini bile görmeden Eliyah ve Winter'ın ebeveynlerini çocukları Oppenheimer'a göndermeye nasıl ikna etmişti ki? "Neden bu kadar çok nöbetçi var?" diye sordu. "Oppenheimer Enstitüsü gizliliği sever," diye yanıtladı Darian. "Sanayi casuslarının araştırmalarını çalmasını istemiyorlar. Kar amacı gütmeyen bir kuruluşun neden sırları olsun ki?" "İstersen söyleyebilirim," dedi Darian. "Ama o zaman seni öldürmek zorunda kalırım." Laszlo'nun burnuna ağdalı, çikolatayı andıran bir korku kokusu geldi. Kendi korkusunun kokusuydu bu. "Hadi ama," dedi Darian, onun omzunu sıkarak. "Şaka yapıyorum." Sonra bir saniyelik bir duraksamanın ardından ciddileşti. "Samantha tüm sorularını yanıtlayacak. Söz veriyorum, tamam mı?" Elini tutup sıktı. Bu hareketteki sıcaklığa rağmen Laszlo onun gerginliğini sezebiliyordu. "Darian, bana söylemediğin bir şey mi var?" "İstediğin takdirde öğrenemeyeceğim bir şey değil. Gel, Samantha bekletilmekten hoşlanmaz." Arabadan indiler. Beton kübün alt köşesindeki çelik kanatlı kapıdan içeriye girdiler. Binanın dışı Laszlo'nun beklediği kadar modern olmasa da içi farklıydı. Duvarlar açık maviye boyanmıştı ve koyu gri zemin o kadar parlaktı ki tavandaki spotları yansıtıyordu. Lobide herhangi bir mobilya ya da onları karşılayacak resepsiyon görevlisi yoktu. Sadece duvara gömülü bir çelik kapı daha vardı ve kulbu yerine de kenarında numerik bir klavye olduğu görülüyordu. Darian o tarafa yürüyüp altı hanelik bir şifre girdi. Kısa bir duraksamanın ardından metalik bir klik sesi geldi ve kapı içeriye doğru açıldı. Laszlo gerginliğini üzerinden atmaya çalışarak "Çok sofistike," dedi. "Burasının CIA için bir paravan olmadığına emin misin?" "Emin sayılırım ama hiç belli olmaz değil mi?" Darian onu koridorun sonundaki bir asansöre yöneltti. Bir düğmeye bastı ve gümüş rengi kapılar onları bekliyormuş gibi hemen açıldı. Çıktıkları kat bir şirket lobisinden çok apartman girişini andırıyordu. Zemin ayaklarının altında esneyen kalın ve yine gri bir halıyla kaplıydı. Duvarlarda da ucuz motellerde rastlanacak türden kişiliksiz manzara resimleri vardı. Laszlo daha bir şey söyleyemeden "Garip olduğunu biliyorum," dedi Darian. "Samimi bir ev atmosferi yaratmaya çalışıyorlar ama ıskalamışlar. Oldukça farklı hem de." Kısa bir koridorun sonundaki gösterişsiz, koyu renkli kapının önünde durdular. Darian yavaşça vurdu. "Girin." İçerisi Laszlo'nun kaşlarının kalkmasına neden olacak bir dekorasyona sahipti. Zengin bir oturma odasıyla bir psikiyatristin ofisi arasında bir yerde girdikleri. Maun bir masa, kahverengi deri kaplı iki kanepe, lambrili duvarlar, zemini tamamen kaplayan şarap rengi kalın halı ve hafif beyaz ışıklar saçan bir çift pirinç ayaklıklı köşe lambası. Masanın arkasından kalkan ince yapılı kadın, "Seni gördüğüme sevindim Darian," dedi. Okuma gözlüklerini çıkarıp onlara doğru iki adım attı. "Ve siz de Laszlo Coel olmalısınız. Ben Samantha Zinser. Tanıştığımıza memnun oldum." Laszlo uzatılan eli sıkarken, "O şeref bana ait," dedi. Elini bırakınca kadının kolunun garip bir şekilde düştüğünü gördü. Zinser'da normal olmayan bir şey vardı. Bu şey hafif, çiçeksi bir koku benliğini sararken başını yana eğdi. Daha önce kimse hakkında o kadar iyi duygular hissetmemişti. Neredeyse bir çocuğun zihnine dokunmak gibiydi. Aynı berraklık, aynı içtenlik. İlk anda duyduğu endişeden dolayı birden kendini bir aptal gibi hissederek gülümsedi. Benzer bir rahatlama hissi görmeyi bekleyerek Darian'a göz attı ama o bir duvar gibiydi. Kısa bir an için zihninden belli belirsiz geçen ekşi kaygı hissi de gevşek bir rahatlama duygusu tarafından çabucak kenara itiliverdi. Samantha Zinser da kendisini güvende olduğunu hissetmesini sağlayan bir şeyler vardı kadında. Konuşma, yani Zinser'ın saçmalıkları, o yarım gerçekler ve gülücükler ve Lazlo'nun da hepsini yüzünde salak bir gülümsemeyle yutup hazmetmesi neredeyse sonsuzluk kadar uzun sürdü. Normalde asla her şeyi o kadar gönülden kabullenmezdi ama kontrol kendisinde değildi. Jill'in varlığı öylesine habis bir güçle bastırıyordu ki Darian kızın zihnini kontrol altında tutmak için tüm gücünü kullanmak zorunda kalıyordu. Jill, laboratuvara 2 ay önce son ziyaret ettiği zamana kıyasla çok daha güçlenmişti. Ne bekliyordun ki? Onu eğitiyorlar. Tıpkı seni eğittikleri gibi. Darian dilini ısırıp hissettiği keskin acıya odaklandı. Asit tadındaki kan ağzının içine yayıldı. Dikkatini dağıtan o oyalamadan memnun halde ağzındaki kanı yuttu. Ve Jill'in zihninin yavaş yavaş uzaklaştığını hissetti. Kızın Lazlo'yu öyle her söylenene yaltaklanan bir çocuğa dönüştürmek için konsantrasyonunun tamamına ihtiyacı vardı. Darian zihnini bu kez de Zinser'a yöneltti. Kadında bir gariplik vardı. Sanki gerçekte orada değilmiş gibiydi. Lazlo ile el sıkıştıklarını görmüş olmasa, kadının bir tür 3 boyutlu hologram olduğunu düşünebilirdi. Sürekli onun zihnine ulaşmaya çalışıyordu. Ama bu havadaki dumanı tutmaya çalışmaktan farksızdı. Neden dert ediyorsun ki bunu? Paranı al ve çek git. Darian, içgüdülerine dikkate alması gerektiğini biliyordu ama korkusu onu bırakmıyordu. Konumunun ne olduğunu anlamak zorundaydı. Zaten Zinser'ı bükemezse belki de para falan da olmayacaktı. Ya da iş belli bir noktaya gelirse bırakıp gitmek de söz konusu değildi. Hayır, onlar ne? Söz mü vermişlerdi? Şimdi salakça davranan kim acaba? Siktir be. Darian kesik dilini dişinin üstünde dolaştırıp duyduğu acıyı artırdı. Bunu yaparken Zinser'a odaklanarak zonklayan acıyı keskin, delici bir bıçak dalgası halinde yaydı. Gel bakalım sürtük. Ne kadar dayanabileceğini görelim bakalım. Ama hiçbir şey olmadı. Zinser'ın zihninin olmayan pürüzsüz yüzeyi, durgun, akıcı görünümünü korumaya devam etti. Tamam, artık oyun oynamak yok. Darian'ın solukları hızlandı. Beyninden bir dalga daha koptu. Yaydığı şiddet duygusu o kadar güçlüydü ki, kendini Zinser'ın ahşap sehpanın üzerinden atlamasını hazırladı. Ama yine hiçbir tepki gelmedi. Burada neler dönüyor? Darian sakinleşmeye çalışarak kendini geriye çekti. Yeteneklerini mi kaybediyordu? Hayır, olası değildi bu. Lazlo'yu hala gün gibi aşikar hissedebiliyordu. Duvarın arkasındaki Jill'i de. Yetenekleri yerindeydi. Ki bu da Zinser'la ilgili bir sorun olduğu anlamına geliyordu. Ya da belki sorun değil, sadece yeni bir... Darian son birkaç ayı düşündü. Laboratuvardan uzak durmanın kendi fikri olduğunu düşünmüştü ama şimdi bundan emin değildi. Zinser'ın ondan geri dönmesini istemiş olmaması da garipti aslında. Her ne kadar Dietrich kendisini bilinen tüm testlerden geçirmiş olsa da sürekli yeni deneyler icat edip duruyordu. Yeni bir şey buldular. Kendilerini korumak için bir yol. Darian'ın midesi bir anda dehşetle buruldu. Hep avantajlı olduğu konu ona hiçbir zaman yalan söyleyemeyecekleriydi. Evet, Zinser genellikle yan gerçeklerle konuşurdu ama Darian hiçbir zaman onda gerçek bir kötü niyet belirtisi algılamamıştı. Ama şimdi oyunda yeni kurallar vardı. Darian? Zinser'la Lazlo beklentiyle bakıyordu ona. İkisi de ayaktaydı. Ve Lazlo mutluluktan neredeyse uçmak üzereydi. Ben... Darian kekeledi. Zihninden son birkaç saniyelik işlenmemiş konuşmaları geçirdi. Lazlo'nun yeni empatlar bulması konusunda bir şeyler. Zinser'ın 1 yıl önce kendisi üzerinde kullandığı taktiğin aynısıydı bu. Elbette. Evet, harika. Darian kendini gülümsemeye zorladı. Mükemmel, dedi Zinser. Sen Lazlo'yu test odasına götür. Ben az sonra size katılacağım. Ne yapması gerektiği konusuna kararsız kalan Darian yerinden kımıldamadı. Zinser'a o umursamaz tavrının sadece bir kandırmacı olduğunu bildiğini söylemek istiyordu. Ama bu hangi amaca hizmet edecekti ki? kadının blöfünü görmek, hazırlıklı olmadığı bir dizi olayı tetikleyebilirdi. ''Aklından geçen bir şeyler mi var?'' diye sordu Zinsir anlamlı bir şekilde. ''Hayır Samantha.'' ''Tamam öyleyse.'' Yüzünde şimdi donuk ve riyakarca bir gülümseme vardı. ''Sonra görüşürüz.'' Darian ayağa kalktı. ''Bu taraftan Lazlo.'' Kapıya yönelirken onu o korkunç yere hiç getirmemiş olmayı diliyordu. 28. Zinsir kumandayı alıp duvardaki minik alıcıya doğrultmadan önce bir dakika kadar bekledi. Bir tonk sesi duyuldu ve arkasından duvarın bir metrelik bir bölümü öne doğru çıktı. Zinsir duvarın gerisindeki odaya girdi. O içeriye girince yanan lambalar mekanı parlak beyaz bir ışığa boğdu. Küçük siyah beyaz ekranın önünde kımıldamadan oturan zayıf kızın elleri kucağında kavuşturulmuştu. Gözlerini ışığa alıştırmak için birkaç kere kırpıştırdı ve sonra Zinsir'e baktı. Jill'in yüzünde meleğimsi bir gülümseme vardı ama Zinsir o ifadeyi daha çok nefret ettiği birinin başına çok kötü şeyler gelmiş olduğunu az önce öğrenen birinin tatmin olmuş sırıtışına benzetti. Jill'in etkisinden korunmuş olduğunu bilse de kızın yakınlarında olmak onu hep rahatsız ediyordu. Karşısına oturdu. ''Harika bir iş çıkarttın Jill. Adam son derece uysaldı. Onu çok zorlaman gerekti mi?'' ''Hayır, daha kapıdan girerken hazırdı. Biraz gergin ama daha çok heyecanlıydı. Size inanmak istiyordu.'' ''Ama sen de ona bunun için yardım ettin değil mi?'' Kız başını sallarken gülümsemesi tüm yüzüne yayıldı. Lazlo'nun coşkusunu kızın acımasızca iteklemesine bağlamıştı Zinsir. Onda Darya'nın inceliğinden eser yoktu. Jill'in etkisi altındakiler, ipleri Darian idare ettiği zamanki yumuşak ve rahat değişikliklerle kıyaslandığında çırpınan kuklalar gibi davranıyordu. Yine de buna değerdi. Darian'ı sonsuza dek kontrol altında tutamazlardı. Eninde sonunda onlardan ayrılmaya karar verecekti. Onun için de yerini alacak birilerini bulmaya çabalıyorlardı. Jill'i idare etmek çok daha kolaydı. Ya Darian? Jill'in yüzü gölgelendi. ''Benden hoşlanmıyor.'' Jill, herhangi başka biri olsa, Zinsir bu savının doğru olmadığını ileri sürerdi. Ama elbette ki karşısındaki herhangi biri değildi. O bilirdi. ''O nasıl hissetti tatlım?'' diye yokladı. ''Başlangıçta gergindi. Korkmuş değildi ama kendini bir konuda kötü hissediyordu. Suçlu gibi sanki. Başka?'' ''Onu bükmeye çalıştım ama karşı koydu.'' Jill başını iki yana salladı. ''Ne zaman itsem o da beni geri itiyordu. Çok güçlüydü.'' ''Önemli değil.'' dedi Zinsir. ''Başka neler hissetti?'' Jill yüzünü buruşturarak ''Kırgın ve kızgın.'' diye yanıtladı. ''Kendi acısını size göndermeye çalıştı.'' ''Ne?'' Zinsir öylesine şaşırmıştı ki korkusunu gizlemeyi başaramadı. ''Sürekli denedi ama yapamadı. Sonra da korktu.'' Jill duyduğu sevinci saklamaya gerek görmüyordu. O kadar mordu ki sanki kusacak gibiydi. Jill ellerini karnına bastırmıştı. Zinsir onun bunu Darya'nın duygularını taklit etmek için mi yoksa istemsiz bir tepki olarak mı yaptığından emin değildi. Sonra sinsice hisler, bir şeyler planlar gibi. Jill'in sesi alçaldı. Ne yapacaksınız? Onu durduracağım dedi Zinsir hemen. Zihni deli gibi çalışıyordu. Hem de bu gece. Samantha Zinsir yavaşça kolyesini sıvazladı. Dietrich her ne kadar kolyenin onu koruyacağı konusuna garanti vermiş olsa da yine de ilk testi başarıyla geçmiş olmaktan ötürü kendini daha iyi hissediyordu. O rahibi bulmak gerçek bir şans olmuştu. Feder Sullivan psişik dokunulmazlığının kaynağının mutlak inancı olduğunu düşünmüştü ama sonunda onu koruyanın sadece bir inanç nesnesi olduğu anlaşılmıştı. Dietrich bunu daha önce çözmüş olsa rahibin kafasını yarıp açmak zorunda kalmazdı. Yine de fark etmezdi. Cehennem diye bir yer varsa Zinsir'in tek yön gidiş bileti çoktan hazırdı. Organizasyonun yöntemlerini kabulleneli uzun zaman oluyordu. Ayrıca rahip inançları uğruna ruhu dahil her şeyden vazgeçmeye hazır değilse o zaman bütün bunların ne anlamı kalırdı ki? Hem zaten artık bitmişti. Rahip işlerine yaramıştı. Sonra da onu kilisesinin merdivenlerinde bırakmış, yüzüğü hariç her şeyini geri vermişlerdi. Dietrich, yüzüğün düşünce dalgalarıyla aynı rezonans frekansında elektromanyetik bir alanı olduğunu keşfedince hemen gizlemesi kolay kolyeler şeklinde kopyalarını üretmişti. Kolyeleri deneklere verdikleri zaman Jill, takan kişinin zihinsel gözünden tümüyle kaybolduğunu söylemişti. Bu tam Zinser'ın umduğu şeydi. Ama Dietrich, bunun biraz daha karmaşık bir soruna neden olacağına dikkatlerini çekmekte gecikmeyecekti. Kolyeleri hepimiz birden kullanmaya başlayamayız, dedi Dietrich kesin bir dille. Tam ondan beklenecek klasik bir davranış diye düşündü Zinser. Bir zafer anını bir yenilgiye dönüştürmek. Etli, biçimsiz ellerinden silik, kötümser karakterine kadar adam hakkındaki neredeyse her şey ona itici geliyordu. Ama o olmazsa da proje hiçbir yere gidemezdi. Adamın o kadar rahatsız edici olmamasını isterdi. Hepimiz birden Jill'in algısal haritasından kaybolursak nedenini merak edecektir. Bu durumda kendisini engellediğimizi anlaması sadece bir an meselesi olur. Bizi koruması için sonsuza kadar dar yanı kullanamayız, dedi Zinser bıkkınlıkla. Başka seçeneklere ihtiyacımız var. Dietrich yanıt vermeden önce biraz düşündü. Eğer yalancı bir imaj, örneğin bir duygu dalgası yaratırsak, o zaman onu kandırmayı başarabiliriz. Bunu yapabilir misin? Sanırım, dedi Dietrich parmaklarıyla sinirli bir şekilde tempo tutarak. Tesla kutusunu kullanabiliriz. Zinser, 6 aylık çabaları düşündü. O şeyin çalışmadığını sanıyordum. Tesla'nın notlarından yararlanan Dietrich, herkesin duygularını yaymak için kullanabileceği bir aygıt tasarlamıştı. Ama düzenek uygulamada başarısız olmuştu. Dietrich, terden parlayan alnını sildi. Aslında çalıştı ama sizin istediğiniz şekilde değil. Tesla kutusu duyguları yaymayı başardı. Sadece bunu çok zayıf bir şekilde ve çok dar bir frekans bandında yaptı. Bunun bize nasıl yardım olacak diye sordu Zinser. Aygıtın çalışmamasının nedeni yaydığı dalgaların yeteri kadar güçlü olmaması ve onların kişiye özel olması. Sadede gel doktor. Bu yansıtmaları özelleştirilmiş hayalet imzalar olarak kullanabiliriz. Yani sizi mutlu bir anınızda kaydedip sonra da aygıtı bu mutluluğu sonsuz bir döngü içinde yaymak üzere programlayabilirim. Kolyeler gerçek duygularımızı maskeleyeceğinden Jill sadece bizim önceden kaydedilmiş duygularımızı algılayacaktır. Bunu hemen yap. Bir hafta sonra Dietrich bir sedyenin üzerinde yatan Zinser'ın kafa derisine 8 elektrot yerleştiriyordu. Onun duygularını kaydetmeye hazırdı. Ama endişeli ya da aldatıcı duygular içinde olmamaya çalışmak, pembe filleri düşünmemek gibi bir şeydi. Jill'le doğrudan muhatap olmaya da zaten o nedenden ötürü karşı çıkmıştı. Davranışlarını kontrol edemiyordu. Darian'layken bu önemli değildi. Çünkü o bencil bir yırtıcıydı. Ve Zinser'ın gerçek kişiliğinden rahatsızlık duymuyordu. Dahası, organizasyonun onun yeteneklerine erişimini sağlayan etken güven değildi, paraydı. Ve Zinser, Jill'den çok daha fazlasını istiyordu. Ona kılavuzluk yapmak, dünyayı kendi gördüğü gibi görmesi için onu şekillendirmek istiyordu. Tüm bunlardan ötürü, gerçek duygularını saklayacak bir yol bulana kadar yanında Darian olmadan Jill'le karşılaşmamaya büyük özen göstermişti. Kızı eğitmek için başka insanlar tutup, kendisi kapalı devre televizyondan izledi. O arada da ona hediye ettiği özel tasarım saat ve küpeler tarafından ölçülen biyometrikleri gözlemledi. Bunlar, Jill'in yaşamsal parametrelerini ölçüp, duygusal durumunun grafiğine dönüştürüyordu. Jill'in yetenekleriyle karşılaştırıldığında ilkel bir aygıttı. Ama kızın dini inançlarının yok edilmesi için yapılan çalışmaların işe yaramadığını anlamaya yetecek kadar iyi çalışıyorlardı. Hayır, Zinser'ın bir kilise yetimhanesine yetişmiş olmanın yarattığı hasarı ortadan kaldırmak için önce onun ruhuna erişmesi gerekecekti. Ve bunu yapabilmek için de Jill'in ona güvenmesine ihtiyacı vardı. Ve kendi duyguları rahatlıkla okuyabileceği bir şekilde kızın önüne serilirse bu asla gerçekleşmezdi. Zinser, tüm bunlardan ötürü Dietrich'in aygıtlarına bağlı olarak soğuk metal masanın üzerinde yatarken olabildiğince derin bir ruhsal sıcaklık duygusu yaymaya çalıştı. Sonuç tatminkar olmayınca Dietrich, Jill'le karşılaşmalarında kullanabileceği bir dizi duygusunu kaydedebilecek kadar rahatlaması için ona bir doz metilendioksimetamfetarin vermek zorunda kaldı. Ertesi gün Zinser kolyeyi boynuna taktı. Küçük siyah Tesla kutusunu kemerine yerleştirdi ve ilk defa Jill'le kadın kadına konuştu. Eğer kendisi de bir empat olsaydı, Dietrich'in cihazının yaydığı duyguların sadece dostça değil, aynı zamanda sevgi dolu olduğunu hissederdi. Böylece Zinser'ın ruhunun derinliklerine bakan kız, başka bir kadında görmek için yaşam boyu beklediği şeyi buldu. Ve Jill Willoughby'nin yanlışlıkla baştan çıkartılması böyle başladı.